Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bir haftalık aranın ardından Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray hocamız da bugün Kosova Meydan Muharebesi'ni, 1. Murat Han'ın şehadetini ve ardından gelen gelişmeleri konuşacağız. Ama hep yaptığımız gibi önce kitap armağanımız, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı ben sizlere anımsatayım. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Şimdi Güray hocam, bu hafta şanslı dinleyicimize güzel bir kitap var elinizde ve yazanı da çok önemli bir tarihçimiz. Rahmetli. Evet hocam.
Evet, bugünkü dinleyicimize, talihli dinleyicimize Selçuklu Tarihi Araştırmaları adıyla bir eserimizi hediye ediyoruz. Profesör Doktor Osman Turan hocanın makaleleri, yayınları, araştırmalarından oluşan bu eser Türk Tarih Kurumu yayınları tarafından yayınlanmıştır. Ve 2014 yılında basılmış olan bu eser güzel bir okuma parçası da içeriyor içerisinde. Belgeler, kaynaklar ve bilgiler açısından baktığımızda birbirinden bağımsız birçok konuya burada temas ediyor Osman Turan Hoca.
Ki ne kadar önemli bir tarihçimiz hocam.
Evet, Osman Turan Hoca'yı başka eserleri dolayısıyla da tanıyoruz. Osman Turan'ın Türkiye Selçuklu Devleti tarihi üzerine, Selçuklular zamanında Türkiye tarihi adıyla bildiğimiz çok önemli bir başka eseri daha var. Yine Türkiye Selçuklu Devleti tarihinin resmi vesikaları, uluslararası anlaşmaları, Venediklilerle, Bizanslarla olan yaptığı anlaşmalar Osman Turan Hoca tarafından yayınlanmıştır. Bu da onun makalelerinin bir derli toplu yayınlanmış hali Türk Tarih Kurumu tarafından. Hayırlı olsun diyorum talihli dinleyiciye.
Evet hocam, Profesör Doktor Osman Turan Selçuklu Tarih Araştırmaları adlı kitabı bu haftaki armağanımız. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Başlayacağız sohbetimizi değerli dinleyicilerimiz, ama tarih dünyamızda tarih bilimcilerimizin yaptığı çeşitli çalışmaları da yeri geldikçe sizlere duyurmak gayretindeyiz. Hocam epey bir çaka bir etkinlikleri olmuştu İzmir'de. Geçen hafta da sanıyorum Kırşehir'de etkinlikler oldu. Türk Tarih Kurumumuzun organize ettiği. Çaka bir etkinliklerinden sonra bir yayın mı çıkarttınız Güray hocam Türk Tarih Kurumu olarak?
Evet, Çakabey etkinlikleri kapsamında 3 tane yayın yapıldı. Bunlardan birisi Belgelerle Çakabey kitabı. İkincisi Çakabey adıyla bir el kitabı, okuma kitabı. 17 akademisyenin ayrı ayrı Çakabey anlatımları yayınlandı o kitapçıkta. Çok güzel bir okuma kitabı oldu, bir el kitabı olarak. Üçüncüsü de Çakabey Sempozyumu, Uluslararası Çakabey Sempozyumu Bildirileri kitabı yayınlandı. Şu anda da önümüzde Belgelerle Çakabey adıyla duran kitap, kapsam olarak bunlar içerisinde en önemlisi. Çünkü Çakabey'e dair olan bütün belgeler, tarih belgeleri bu kitapta toplandı ve yayınlandı. İlk defa olduğu için böyle bir çalışma anlam taşıyor. Kurum olarak bu yıl özellikle son 3 haftadır yapmış olduğumuz faaliyetlerde Karadeniz'de Milli Mücadele Konferansları serisi oldu. Geçen hafta da belirttiğiniz gibi Ahilik kutlamaları ve Ahilik anması yapıldı. Kırşehir'de Ahi Evren Üniversitesi'nde Ahilik ve Bağcıyan-ı Rum Anadolu Kadınları Teşkilatı anıldı. Bu konferansta geçen hafta programımızla çakışmıştı.
Hocam Ahilik... mümkün olduğunca biz de programlarımızda bu iki önemli yapıyı anlatmaya çalışıyoruz dinleyicilerimize. Önemli bir faaliyet olmuş. Belgelerle Çaka Bey kitabı değerli dinleyicilerimiz satışta değil ama kuruma başvuru olduğunda gönderilebilir. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızın imzasıyla. Hocam etkinlikler devam ettikçe çalışmalar biz de buradan dinleyicilerimize duyurmaya devam edeceğiz. Sohbet konumuza izninizle geçelim. 1. Murat Han büyük bir zafer kazandı hocam. Kosova Meydan Muharebesi. Şimdi bu savaş neden bu kadar önemliydi? Ve Sultan Murat Hüdayavendigâr'ın Allah rahmet eylesin diğer bütün şehitlerimizle birlikte şehadeti.
Evet, rahmetle yad ediyoruz. Başta gazi ve şehit Murat Hüdayavendigâr olmak üzere Kosova Savaşı'nda ve öncesinde sonrasında şüheda şehit olmuş, toprağa düşmüş olan gazileri ve şehitleri rahmetle yad ediyoruz. Bugün de Murat Hüdayavendigâr'ın bir türbesi, kabri bulunmaktadır Kosova'da. Kosova'yı ziyaret edenler mutlaka orayı görmeli ve Kosova Savaşı'nın bu nadide ve eşsiz hatırasını tarih kitaplarındaki bilgiyle beraber anmak başka bir duygu yüküdür. Birinci Murat Hüdayavendigâr bir şair ruhlu kişiydi. Kendisi sefere çıkmadan önce bir şiir yazmış ve şiirinde bir naatta bulunmuştur. Yani
naat
bir,
mı yazmış
bir,
hocam?
Bir anlamda dua içerikli bir şiirdir. Orada şöyle der: Ya Rabbi, bu vatanı, bu askerleri ve milletimi namahrem eline düşmektense benim canımı al der. Savaşa gitmeden önce yazdığı şiirdir. Savaşın neticesinde şehit düşmüştür. Bu duası son iki satırında geçer şiirinin. Bu duası makbul olmuş olmalıdır. Şehit düşen Murat Gazi Murat Hüdayavendigâr hükümdarı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.
Amin hocam, evet.
Bu Kosova Savaşı bugün bir devlet ismi tabii Kosova. Bir coğrafya adından öte bir anlam taşıyor. Siyasi bir anlam taşıyor günümüzde Kosova. Dinleyicilerimiz bunu da dikkate aldıklarında Kosova'nın Balkanlarda ne kadar önemli, anlamlı bir coğrafya olduğunu da burada ifade etmiş oluyoruz bir kez daha. Bu savaş bunu da yeniden hatırlamamızı sağlayacaktır. 2006 yılında Kosova bağımsız olduğunda Türkiye, Kosova'yı ilk tanıyan, ilk defa destek veren ve her bakımdan yanında duran bir devlet olmuştur. Şüphesiz tarihten gelen bu birliktelik, maddi manevi birliktelik bir anlam ile güçlendirilmiştir. Günümüzde de dileriz ki daha da güçlü bir şekilde bu tarihsel birlik geleceğe doğru yol alır. Kosova Savaşı'nın öncesinde bir takım çarpışmalar oldu. Birinci Kosova Savaşı'ndan önce Haçlı Seferleri hazırlıkları görülür ve Murat Hüdayavendigâr bu hazırlıklara karşı tedbir almıştır. Yer yer komutanlarını seferlere göndermiştir. Ancak son gelen ordu, özellikle Sırp Kralı Lazar'ın ordusu çok güçlüydü. Birleşik Haçlı Kuvvetleri'ni bünyesinde barındırıyordu. Macarlar ve Avrupa'nın içinden Venediklilerden, Cenevizlilerden, Sırplardan oluşan bu ordu Kosova'da Osmanlı ordusuyla karşılaştı. 1. Murat Hüdayavendigâr Anadolu'dan Balkanların çeşitli yerlerindeki akıncılardan askerler topladı. Sefere hazırlık yaptı ve 10 bine yakın Ahi süvari birliğini görüyoruz burada. Ahiler çok güçlü bir destek verdiler Murat Hüdayavendigâr'ın ordusu içerisinde. Bu da dikkat çekici bir durum tabii. Ordu sayısının ne kadar olduğunu kesin olarak ifade etmemiz güç, gönüllü sayısı çok fazlaydı Murat Hüdayavendigâr'ın ordusunda. Oğulları Sancak Bey'i olsalar da babalarının yanında yer aldılar. Yıldırım Bayazıt başta olmak üzere Yakup Bey, Savcı Bey hepsi yanında yer aldı. Ve nitekim ordunun savaşı kazanmasında bu şehzadelerin ve gönüllü birliklerinde çok önemli rol oynadığını tarih kaynakları bize ifade ediyorlar. Savaş kazanılmıştı. Özellikle 1. Bayezid'in, Şehzade Beyazıt yani Yıldırım Bayezid'in savaştaki kahramanlıklarından dolayı tarih onu bir lakap ile, Yıldırım ile anacaktır. Manevralarıyla, sıra dışı bir gayret ile babasının da övüncü oldu. Ona Yıldırım lakabı verildi. Ve savaş meydanını, savaştan sonra zafer meydanını diyelim, Kosova'yı gezen Murat Hüdavendigâr aniden bir saldırıya uğradı. Kendisinin ziyaretini rica eden bir Sırplı tarafından iyi niyetle kabul görmüşken Sırp haini tarafından hançerlenerek öldürüldü.
Hocam aynı hikaye sanki Sultan Alparslan'da da olmuştu. Bu, yine bir iyi niyetli bir kabul.
Tabii iyi niyetli bir kabuldü savaş meydanında. Yaralı bir kişiyi kabul etmişti. Ancak hükümdarların böyle durumlarda çok tedbirli olması gerektiğini defaatle de söylüyoruz. Daima savaş anında olmasa da tedbirli ve güvenlik odaklı bir koruma altında olmalıdır. Türk hükümdarlarında hükümdar kolay bulunmuyor. Öyle kolay da devlet yönetimi kolay bir şekilde gerçekleşmiyor. Bu bakımdan istikrarsızlıkların temel nedenleri de bunlar oluyor.
Hocam Refik Turan
vefat hocamızın etmeden önce oğlu Bayezid Han'ı tavsiye etti. Yıldırım Bayezid savaşta gözüne girmişti. Bu önemli bir şey tabii. Düzeni sağlama ve devam ettirme anlamında Yıldırım Bayezid'i tercih etmesi onun bu krizden ülkeyi de kurtaracak hızlı bir manevra yapması, vefat etmeden saatler içerisinde yapıyor bunu.
Yani, o anda yani.
Evet, evet. Ülkeyi kurtarmayı başarıyor. Sözünüzü yarım bırakmayın. O
hocam Profesör Doktor Refik Turan hocamızın ifadesiyle az önce sizin de vurguladığınız gibi lider değişimleri Türk tarihi boyunca devletlerimizi çok yormuş. Çok sıkıntılı süreçler. Bizim tarihimizde hep böyle olmuş. Hocamız hep böyle söylerdi Gürel hocam. Siz de herhalde katılıyorsunuz buna.
Türk tarihinde de bu şekilde genel olarak kriz dönemleridir. Ve bu kriz yönetimi çok önemlidir. Devletlerin geleneğinde kriz yönetme başarısı o devletlerin istikrarını ve geleceğini de belirliyor. Dünyada da böyledir. Dünyada da devlet yönetimlerinde değişim anları o devlet için hayati bir önem taşır ve bu Türkiye tarihimiz açısından da genel olarak dünya tarihi açısından da bu şekilde tecrübelerle gösterilebilir. Şehzadelerin içerisindeki taht mücadelelerinde ülkenin parçalanabildiğini, çok uzun süre bu iç savaşların devam ettiğini biliyoruz çok acı tecrübelerle. İşte Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında daha henüz devletin Anadolu'da birliği sağlamaya çalıştığı Murat Hüdavendigâr döneminde eğer bir iç rekabet, taht mücadelesi ortaya çıkmış olsaydı bu önü alınmaz şekilde Osmanlı Devleti'ni iki ya da üç parçaya parçalayabilirdi. Bu durumda şüphesiz Osmanlı Devleti'nin yeniden kuruluş yıllarındaki beylikler dönemine dönmesi demekti. Ancak Murat Hüdavendigâr'ın bu hali görerek belirleyici bir şekilde Bayezid'a yetki verdiğini, beylerine onu desteklemeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu gösteriyor ve isabetli bir karar verdiğini anlıyoruz. Murat Hüdavendigâr'ın şehit düşmesi üzerine derhal devlet erkanı toplanmış. Yıldırım Bayezid'i seçtiklerini hükümdar olarak ilan etmişler, benimsemişler, karara bağlamışlar. Aynı zamanda da bunlar hep aynı zamanda oluyor. Diğer şehzade ağabeyi Yıldırım Bayezid'in, 1. Bayezid'in ağabeyi Yakup Bey meydanda yakalanarak yay kirişiyle boğdurulmuştur. Böylece ülkede istikrar sağlanmıştır. Yıldırım Bayezid tabii yönetimi derhal Kosova'da savaş meydanında devraldıktan sonra gerekli Balkanlardaki talimatlarını da yenilemiştir. Sırp Krallığını Osmanlı Devleti'ne bağlamış. Sırp Kralının Lazar'ın oğlu tahta geçirilmiş ve aynı zamanda kız kardeşiyle de evlenmiştir Despina'yla. Daha sonra Olivera isminde bir başka prensesle de evlenecektir Yıldırım Bayezid. Böylece Sırp ve Sırbistan bölgesindeki meseleyi Kosova Savaşı ile çözülmüş bir mesele olarak görebiliriz. Güney Arnavutluğun fethi tamamlanmıştır. Bugün bizim Arnavutluk diyebildiğimiz ülke sınırlarından farklı bir şey bu. Tabii Arnavutluk diye anlatıyoruz ama bugünkü coğrafya tanımlaması Arnavutluk adını veriyor. O dönemde Arnavutluk diye bir yer bu şekilde yok. Onu da ifade edelim. O bölgede Zeta devlet ya da beyliği gibi bir şey var. Dükalık, Zeta Dükalığı. Zeta Dükalığı da bugünkü Karadağ, Arnavutluk arasında bir yer. Tiran'da, Draş'ta, İşkodra'da ayrı ayrı dükalıklar var. Yani birleşik bir Arnavutluk yok. Ya da Karadağ dediğimiz bir yapıda olmadığı için bunların hepsi beylikler, dükalıklar halinde parçalı yaşıyorlar. İşte bu bölgelerdeki voyvodalıklar, krallıklar, düklükler birer birer Osmanlı Devleti'nin eline geçmeye başladı. Yıldırım Beyazıt Han'ın tahta geçişinden sonra.
Ve Kosova'dan sonra değil mi hocam?
Meydan tabii var. Murat Hüdaven Nigar'ın şehit olduğunu duyan Avrupa'daki krallar, başta papalık olmak üzere, ona karşı tedbirler almaya, yeni geçen hükümdarın acemiliğinden yararlanmak için, beceriksizliğinden ya da tecrübesizliğinden yararlanmak için bunu bir fırsat olarak da gördüler. Her ne kadar Murat Hüdavendigâr 1. Kosova Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdıysa da şehit düşmesi onlar için Kosova Savaşı'nın bir olumlu sonucuydu. Yani Osmanlı Devleti'nde genç bir şehzade vardı. Onun bu gençliği, tecrübesizliği değerlendirilmeliydi. Nitekim Haçlı Seferi kararı alınmıştır ve Yıldırım Bayezid 1396 yılındaki Nibolu Savaşı'ndan önce 3 defa ayrı ayrı üzerine gönderilen Haçlı Seferi'ne karşı savaş vermek zorunda kalmıştır. Bunlar içerisinde en önemlisi Nibolu olduğu için Nibolu zaferini anlatıyoruz öğrencilerimize, gençlerimize, insanlarımıza. Tarih kitaplarında da Nibolu ayrı bir önem ile yer bulur. Bu bakımdan Haçlı Seferleri hemen 1390 yılından itibaren başlamıştır. 1394 yılında Avrupa'da papalığın da öncülüğünde bir Haçlı ittifakı tavsiye edilmiş. Venedikliler, Cenevizliler hem denizden hem de karadan işte başka krallıklar aracılığıyla da birleşik bir Haçlı ordusu oluşturmak suretiyle Osmanlı Devleti üzerine doğru sefer yapmak üzere yola çıkmışlardır.
Diyelim hocam, ara verelim, ardından devam edelim.
Evet.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, Haçlı Seferleri'ni genelde bilindiği üzere Türkiye Selçuklu Devleti döneminde başladı ve bitti zannediyoruz. Oysa siz az önce bahsettiğiniz tarih 1396 tarihi ve yine bir Haçlı ittifakı var. Sefer belki diyelim, belki demeyelim ama bir ittifak var. Buradan hareketle şu soruyu yöneltmek istiyorum Güray Hocam, Yıldırım Beyazıt dönemini değerlendirmeden önce. Avrupa'da 1789 Fransız İhtilali'nden sonra oluşan ulus devlet yapısı sanki hep varmış gibi bir algı var bizlerde. Oysa az önce ifade buyurduğunuz gibi böyle bir şey galiba yok.
Elbette
Avrupa'da. Ve şunu da eklemek istiyorum hocam, biz Avrupa tarihini ne kadar biliyoruz?
Avrupa tarihi bizde Orta Çağ'da feodal dönem. Yani milli eğitim ders kitaplarında anlatıldığı şekliyle Orta Çağ'da Avrupa devletleri şeklinde bir tanımlama yok. Feodalite diye bir anlatım var. Rönesans, reform ve tabii ki çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi alıyorsa öğrenciler, seçmeli derstir o da. Oradaki gündem konularına baktığımız zaman Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ya da 19. yüzyıldan sonra dünyadaki ortaya çıkmış olan olaylar ve devletler var. Öyle bir tarih var. Osmanlı döneminde Avrupa'da hangi devletler vardı, Selçuk döneminde nasıldı şeklindeki anlatımımız sadece feodalite, Rönesans ve reformdan oluşuyor. İşte Haçlı Seferleri anlatımı var Türkiye Selçuklu dönemine ait. Avrupa tarihini çok detaylı, düzenli bir program şeklinde vermiyoruz. Şüphesiz bu önemli bir eksiklik. Bu anlamda birkaç noktaya da temas etmemizde yarar var.
Buyurunuz hocam.
Bugünkü Avrupa devletlerinin adlarının ortaya çıkışı 14. yüzyıldan sonra oluşmaya başlayan Avrupa'da krallıkların, merkezi krallıkların güçlenmesiyle papalığın zayıflaması ve merkezi krallıkların güçlenmesi feodalitenin de ortadan kalkmaya başlamasıyla ilgilidir. Aslında feodalite burada tam manasıyla ortadan kalkmamıştır. Bunu da ifade edelim. Feodalitenin bazı siyasi, hukuki özellikleri ortadan kalkmıştır. Ancak bazı özellikleri de günümüze kadar devam etmiştir feodalite.
Krallar var
yani hocam. Feodalite dediğimiz şeyi birçok açıdan ele alabiliriz. Bu bakımdan feodaliteyi iyi anlarsak modern Avrupa'nın neleri değiştirdiğini, neleri değiştirmediğini ya da günümüze kadar değişim süreçlerini takip etmemizde daha doğru bir temele oturur. Yani iktisat sistemlerinde Ortaçağ Avrupa'sındaki sistemi tanırsak Avrupa'nın günümüzdeki sistemini de daha iyi anlayabiliriz. Çünkü mal değişimi, kart dediğimiz uygulama yani bugün kredi kartı dediğimiz uygulamaların Ortaçağ'da örnekleri vardır dünyada. Ticaret kuralları ve üsleri hep bugünküyle aynıdır yaklaşık olarak baktığımız zaman. Doğu Akdeniz'de ya da Batı Akdeniz'de zengin baronların kurmuş olduğu bankalar 1330'lu tarihlere gitmektedir. Yani Osmanlı Devleti'nin yeni kurulduğu ve az önce anlatmış olduğumuz olayların gerçekleştiği dönemde Avrupa içerisinde de merkezi krallıklar, baronluklar, düklükler güçlenmeye başlamıştır. Papalık ise henüz gücünü tam anlamıyla kaybetmemiş olmakla birlikte krallıklarla işbirliği yapmak suretiyle krallıkları Haçlı Seferi'ne teşvik etmektedir. Krallıklar gittikçe güçlenmektedir ve 15. yüzyılda artık Papa pek çok açıdan krallıkların, prensliklerin sözünü dinleyerek hareket eder duruma gelmiştir. 16. yüzyıl reform dönemi artık tamamen dini lider olarak, Hristiyanlığın dini lideri olan Papa'nın prenslerin ve kralların emrine girdiğini söyleyebiliriz. Bu aslında reform hareketleri dediğimiz olaylardır ve bir diğer deyişle papalığın tacının elinden düşmesi anlamına da geliyor.
Ama hocam İtalya diye bugün olduğu gibi İtalya diye bir devlet o dönemde yok. Belçika diye bir devlet yok. Lüksemburg diye bir devlet yok. Benelux ülkeleri diye bir, yani bugünkü adlandırmalarla bir devletler silsilesi Avrupa'da yok.
Tamamına yakınını bu şekilde sıralayarak devam edebiliriz yani. Elbette 17. yüzyıldan sonra ortaya çıkanları, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında ortaya çıkmış olanları ve hatta işte az önce söyledim Balkanlardakiler ise çok daha sonraları, yani genç insanlarımız da yaşadılar, gördüler. Tabii Ortaçağ Avrupa'sında yaşanan bu olayların 14. yüzyılın sonlarında en anlamlılarından birisi, Ortaçağ Avrupa'sına hükmetmiş olan, vaktiyle Ortaçağ Avrupa'sını kültür ve medeniyet anlamında temsil eden Roma'dır. Roma nerede temsil ediliyor? Bizans'ta temsil ediliyor. Yani adını Bizans diye anlatmakta olduğumuz devlet 1400'lü yıllara kadar yaşamıştır. 1400'lü yılların ortalarında, 1453 yılında İstanbul'un fethiyle son bulmuştur. 1396 yılında Niğbolu'da Yıldırım Bayezid Haçlı Seferi'ne karşı savaşırken, aynı sırada 1395 yılında İstanbul kuşatmasını 3. defa başlatmış bulunuyordu. Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra 3 defa İstanbul kuşatması yapmıştır. Bunlardan birisi 1391 yılında, ikincisi 92 yılında, üçüncüsü 95 yılındadır ve Niğbolu Haçlı Seferi Niğbolu önlerine geldiğinde, kale kuşatıldığında İstanbul önlerinde kuşatma halindedir. Yıldırım Beyazıt İstanbul surlarını kuşatmaktadır. Ve 1394 yılı itibariyle vermiş olduğu emirle Anadolu yakasına Boğazkesen Hisarı'nı yaptırmıştır. Bu hisarın Anadolu Hisarı diyebildiğimiz kısmı. Yani boğazlardan geçişleri, ticaret gemilerini ve askeri güvenliği sağlayacak şekilde bir hisardır. Günümüzde de ayakta bulunuyor biliyorsunuz. Yıldırım Beyazıt yaptırmıştır. 1396 yılındaki kuşatma ve Niğbolu Savaşı sırasında bu hisar açılmıştı ve boğazın güvenliğini de sağlıyordu. Bizans her ne kadar artık bir kale içi kuşatılmış devlet durumunda bulunuyorsa da Yıldırım Beyazıt'la anlaşmak zorunda hissediyordu kendisini. 1. Murat Hüdavendigâr'la anlaşmıştı Bizans İmparatorluğu. Yıldırım Beyazıt imparatorluk tacını el değiştirme olaylarında olaylara müdahil etmiştir ve 1. Manuel Paleologos'u tahta geçirirken bizzat Yıldırım Beyazıt'ın onay verdiğini görüyoruz. Bu gerçekten Osmanlı Devleti'nin artık Bizans'ta taç değiştirmede birinci derecede önemli olduğunu göstermektedir. Paleologos Hanedanı'nın üyeleri Avrupa'dan da yer yer yardım istemişlerdir ama tahta geçişinde çok önemli bir rol oynamış olduğu Manuel Paleologos'un rakipleri de bulunuyordu. Yani Bizans'ın kendi içerisindeki taht kavgalarında da Osmanlı hükümdarları rol oynamışlardır ve Paleologoslar barış anlaşmalarıyla Osmanlı Devleti ile iyi geçinmek yolunu çoğunlukla seçmekteydiler. Avrupa'dan yer yer yardım istiyorlardı. Askeri seferlerle Osmanlı'yı baskılamalarını istiyorlardı ve Haçlı seferlerinin ortaya çıkışında ve Yıldırım Beyazıt'ın Niğbolu'da Haçlılara karşı savaş vermek zorunda olmasının nedenleri içinde işte bu kale içindeki imparatorları da görmek gerekiyor. İmparatorluk Avrupa'ya göndermiş olduğu elçiler vasıtasıyla yardımlar istemeye devam etmiştir. Özellikle 1395 yılındaki çok ciddi kara ve denizden yapılması planlanmış olan kuşatmalar Osmanlı Devleti'nin artık hem İstanbul hem de Çanakkale boğazlarında gemiler ve üsler, tersaneler kurmuş olması, bir Gemlik'te tersane kurulması planı var İzmit ve Gemlik bölgesinde. İkincisi de Gelibolu'da. Her ikisi de Osmanlı Devleti'nin donanma üretim merkezi olarak görev yapacaktı.
Evet,
ve
hocam,
Yıldırım Beyazıt bu konuda da tedbirler almıştır.
Ama işte doğudan bir tehdit de bu esnada yavaş yavaş yeşermeye başlıyor. Daha önceki programlarımızda sizin ifadenizle İstanbul'un fethini de belki 50 yıl geriye atıyor Timur'un batı seferi. Hocam, dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim. Sonra yavaş yavaş sonlandıralım programımızı. Almanya'dan Aydın Küpeli, uzun zaman oldu sizi dinleyemedik, özledik. Radyomuzun başında yerimizi aldık yine demiş bizim sadık dinleyicimiz, değerli dinleyicimiz. Güray Hoca'ya, sunucumuza selam gönderiyor. Ramazanımızı kutluyor hocam. Biz de selamlıyoruz dinleyicimizi.
Evet,
Ramazan mübarek, Ramazan'ını kutluyoruz. Bütün dinleyicilerimizle birlikte hocam.
Bizler de bütün dinleyicilerimizin başta Aydın Bey olmak üzere Ramazan-ı Şeriflerini kutluyor. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Diyoruz Allah tekrarını erdirsin, bayramını erdirsin. Ve değerli bir başka değerli dinleyicimiz Belçika'dan Yaser Düz, bugünkü şanslı dinleyicimiz oldu hocam. Kitabımızı kazanan, o da merak etmiş bizi. O zaman bir açıklama yapalım. Güray hocamızın çok yoğun görevleri var değerli dinleyicilerimiz. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcılığı bir yandan, Gazi Üniversitesi'ndeki eğitim öğretim faaliyetlerini zaten bırakmıyor hocamız öğrenci yetiştirmeye. Onlara devam ediyor. Bir yandan da bize yetişiyor. Arada bazen farklı yayınlar yapmak durumunda kalıyoruz. Elimizden gelen bu kadar, affetsinler. Diyelim, ne diyelim Güray hocam başka?
Evet, söylediğiniz gibi
hastalıklar oluyor.
Mümkün olduğunca takip etmeye devam ediyoruz. Programı canlı tutmaya çalışıyoruz. Devam ettireceğiz elimizden geldiği kadar. Bunu da bilgilerine sunarız dinleyicilerimizin. Şüphesiz ki tekrar olan programlarımızda boşlukları dolduruyor ama canlı olmasını biz de arzuluyoruz. Bunu da bilgilerine sunarız.
Gücümüz yettiğince hocam, elimizden geldiğince burada olmaya çaba göstereceğiz.
Yani daha da canlı hale getirmeye çalışacağız.
Çalışacağız.
Onu da söyleyelim.
Evet. Hocam, tekrarlayayım ben. Belçika'dan Yaser Düz. Profesör Doktor Osman Turan gibi, rahmetli Osman Turan Hoca gibi çok önemli bir bilim insanının Selçuklu Tarihi Araştırmaları adlı kitabını kazanan dinleyicimiz oldu. Şimdi hocam Sultan Yıldırım Beyazıt Han dönemine onun stratejik aslında burada önemli stratejik Bizans üzerindeki baskıyı artırıyor. Belki işte doğudan belki olmaz tarihte biliyorum hocam ama belki o batıdan gelen baskı doğudan gelen baskı olmasa Timur'un baskısı Sultan Fatih Mehmet Han'dan önce Yıldırım Beyazıt Han İstanbul'u düşürecekti. Roma'nın sonunu getirecekti. Deyip burada buna bir ara verelim hocam. Bir facia yaşanıyor. Gazze şeridinde. Filistinli kardeşlerimizle İsrail arasında ve bu devam ediyor. Üç günlükte devletimiz bir yas ilan etti. Bütün yoğun çabaları gösteriyor. Fakat vahşet de günlerdir devam ediyor. Bu Orta Doğu coğrafyasındaki kardeşlerimizin, Filistinli kardeşlerimizin şu mübarek ayda Allah yardımcıları olsun demek lazım herhalde Gürev Hocam.
Evet, son iki gündür yapılmakta olan, yaşanmakta olan olaylar insanlık adına utanılacak ve gerçekten üzücü olaylardır. Bu olayları elim olaylar olarak, tarih kara bir olay olarak yazacaktır. Tarihe bu şekilde geçecektir şüphesiz kara bir leke olarak. Tarihi ilmi, tarihi yapanların sadık takipçisi olmak durumundadır. Yani bizler yazanlar, konuşanlar olarak şunu ifade edelim ki, Kudüs ve çevresinin hak ve hukuku ihlal edildiği sürece tarih bu olayları kara bir leke olarak anacaktır. O bölgenin binlerce yıllık devam eden demografik yapısı, insan hakkı ve hukuku bellidir. Dünya da bilmektedir bunu. Bunun bozulmaya çalışılmış olması ve insanların her şeyden önce haksız bir şekilde katledilmesi masum insanların, bunların en acımasız bir şekilde davranmaları, yani bu işin faillerinin insanlık adına gerçekten kınanacak olaylardır.
Hocam buranın statüsü...
Türkiye ve tarih bize bu görevi, bu sözleri söylememizi bir sorumluluk olarak yüklüyor. Bu insanlığın ortak bir noktasıdır sonuçta. Acısıdır, öyle olmak durumundadır. Şöyle de ifade edelim. Dünya artık o kadar küçük ki, Kuzey Kore'den güneydeki Avustralya'nın ya da Antarktika'nın bir köşesindeki bir insana kadar... Ya da Amerika'nın bir köşesindeki bir masum insana yapılacak olan bir kötülükten Orta Asya'da çöldeki Afrika'nın çölündeki bir kişiye kadar masum bir yavruya ya da insana yapılacak şeye kadar hemen haberimiz oluyor insanlar olarak. Ve buna karşı sorumluluk hissimiz ve sorumluluğumuz ortaya çıkıyor. İnsan çünkü artık küresel bir köyde yaşıyor adeta dünyada. Nerede olursa olsun böyle bir olayın kınanmaması mümkün değil. Ancak böyle bir coğrafya çok daha hassas, çok daha bizi ilgilendiren tarihi varlığıyla misak-ı milli sınırlarımız içerisinde bulunan bir coğrafyada bir rastlantı değil bu olayların olması. Şüphesiz 1917'den 2018 yılına kadar olan olaylara baktığımız zaman bu bölgenin hak ve hukuku ihlal edilmiş, sınırları bozulmuş, tarumar edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Geleceğe dönük de neler olacağı endişeyle bu olayların göstergesi. Yani bir gösterge olarak geleceğe dönük ümit var olmak zorundayız ama bu olaylar karamsarlık tablosunu öne çıkarıyor. Daha çok insanın şehit olmasından, öldürülmesinden, masum insanın katledilmesinden endişe ediliyor.
Hocam kendisi tarih içerisinde soykırıma uğramış bir kavmin bir başka kavim üzerinde soykırım yapması da zaten kesinlikle lanetlenmesi gereken bir durum. Ben kendi adıma buradan lanetliyorum. Yaralıların buraya getirilmesine bizim böyle bir talebimiz var Gürev Hocam. Yaralıların buraya getirilmesine dahi izin vermiyorlar. Artık bu insanlıktan çıkmış bir hal diyorum evet. Hocam. 30 saniyemiz var. Son sözlerinizle bitirelim Gürev Hocam.
Şüphesiz bu yakın coğrafyamızda olan olaylar Türkiye'yi mutlaka doğrudan ilgilendirecektir. Eninde sonunda da hem içeriden hem dışarıdan da takip edilmesi gereken uluslararası olaylar olmanın yanı sıra tarihçilerimizi, sorumlu olan insanlarımızı bu konuda bilgilendirmeye, bilinçlendirme anlamında da insanlarımıza konuşmaya davet etmemiz gerekiyor. Uluslararası hukuk burada ihlal edilmiştir. Tekrar bir kere daha ifade edelim. Türkiye tarihsel sorumluluğunu takip ederek yoluna devam ediyor. Bu konuda el birliğiyle, yani bütün iç meselelerini, siyasetini bir kenara bırakarak bu seçim atmosferinde doğru bir tavır takınmıştır. Bütün siyasi liderler, Türkiye'deki dış politika uzmanları ve içerideki insanlarımız birlikte kenetlenmiştir bu konuda. Doğru yapmışlardır. Ancak sonuç alınıncaya kadar da devam etmelidir diye düşünüyorum.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Sizler de şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.